Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyiciler. Programı Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik masada Aslı Yıkılmaz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her hafta olduğu gibi Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'denle birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, teşekkür ediyorum.
Evet hocam, bugün Mevlid Kandili'ni idrak ediyoruz. Mevlid Kandili bize ne ifade ediyor öncelikle?
Evet, şimdi tabii Mevlid kelime üzerinde doğum anlamına geliyor. Bu doğumda Hazreti Peygamber'in doğumundan mütevellit böyle bir isim vermişiz. Aslında herkesin doğumu için Mevlid kavramı kullanılır. Herkesin doğumu Mevlid kavramıyla ifade edilir. Ama biz özelde Hazreti Peygamber için tahsis ettiğimiz bir kavrama dönüşmüş bu. Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümleri bizim için Mevlid Kandili olarak öteden beri kutlanla gelmiş. Ağırlıklı olarak bu 12. yüzyılda şu anki bizim kutladığımız şekilde bir faaliyet bütünlüğü içine doğru bürünmüş. Özel etkinlikler, özel faaliyetlere mahkez bulmuş. Dolayısıyla biz Mevlid Kandili'ni niye kutluyoruz? Önce şu soruya cevap vererek belki başlamakta fayda var. Hazreti Peygamber bizim için ne ifade ediyor? Bizim neyimiz olur diye bir soru sorsak, bu soruya bir cevap arasak. Ama aynı zamanda Hazreti Peygamber bizim neyimiz olur sorusunu açarken, ona cevap verirken aslında her şeyimiz olduğunu görürüz. Niye her şeyimiz olur? Çünkü Hazreti Peygamber bize Rabbimizin örnek olarak takdim ettiği, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle üsve-i hasene olarak takdim edilmiş bir insan. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ diyor o Kur'an-ı Kerim'de ifade. Bu tam anlamıyla budur. Hazreti Peygamber de sizin için güzel bir örnek vardır. Aynı zamanda yine Hazreti Peygamber bizim için güzel ahlakın en güzel örneği olarak takdim edilir. Ve inneke la ala hulukun azim denir Kur'an-ı Kerim'de. Şüphesiz ki sen büyük bir ahlak üzeresin vurgusuyla Hazreti Peygamber karşımıza çıkar. Yine Hazreti Peygamber bizim için Kur'an-ı Kerim'de tekrar tekrar örnek alınması gereken bir insan olarak gündemimize konur. Uyulması gereken bir insan olarak gündemimize konur. İtaat edilmesi gereken bir peygamber olarak gündemimize gelir. Dolayısıyla bu bütünsellik içerisinde okuduğumuzda Hazreti Peygamber bizim toplumumuzda, aslında bizim toplumumuzun hemen hemen her rengine, her şekline bir şekilde girmiş, bizi yansıtan bir şahsiyete dönüşmüştür. Mesela ordumuza baktığımızda ordumuzun adı bizim Mehmetçik'tir. Mehmetçik aslında Muhammed'in bizim dilimizce ifade bulan karşılığıdır. Türkçesi böyledir. Dolayısıyla Hazreti Muhammed'in ordusu anlamında bu ismi temsil eden yegane ordu bizim ordumuzdur. Hazreti Peygamber'den bize kalan emanetlerin, kutsal emanetler diye İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda sergilenen emanetler, Hazreti Peygamber'den günümüze intikal etmiş bu anlamdaki onu temsil eden hilyeler, onu temsil eden kıyafetler, onu temsil eden ondan bize kalmış iz ve eserler yine bizim elimizin altındadır, bizdedir. Ülkemize şöyle bir isim araştırması yapmaya kalktığımızda bizim erkeklerimizin isminin ağırlıklı olarak Mehmet, Muhammed, Mustafa, Ahmet şeklinde bir kurgulanma içerisinde olduğunu görürüz. Dolayısıyla bizim peygamberimiz bu yönüyle aslında bizim hayatımızın birçok alanında bizim öncelediğimiz, temsil ettiğimiz, sevdiğimiz, ismini duyduğumuzda elimizi kalbimize getirmek gibi bir saygı ifadesiyle mukabele ettiğimiz, yine ismini duyduğumuzda Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler Allah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatü selam getirmektedirler. Siz de salatü selam getirin diye müstakil bir çağrıya muhatap olmuş insanlarız. İşte buradan baktığımızda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin biz bugün itibariyle doğum yıl dönümünü hep beraber idrak ediyoruz. Ve dolayısıyla bu doğumdan biz payımıza düşen şey nedir? Burada belki birkaç madde ile bir vesile bizi dinleyen kardeşlerimize bunu hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Her şeyden önce Hazreti Peygamber'e bizim kitabımız bizim uymamızı emreder. Tabi olmamızı ister bizden. Ve bir ayet-i kerimede "Kul in kuntum tuhibbuna Allah'a fettebi'uni" ifadesi yer alır. Nedir bu? Eğer Allah'ı seviyorsanız der ayet-i kerimede, ne yapın? Bana uyun ifadesiyle mukabele bulur. Hazreti Peygamber'in dilinden adeta ifade bulmuş bir vahidir bu. Cenab-ı Hak tarafından bize vahyedilmiş bir ayet-i kerimedir. Allah'ı sevginin ölçüsü Hazreti Peygamber'e uymaktan geçtiği ifade edilir. Hazreti Peygamber'e biz nasıl uyacağız? Hazreti Peygamber bizim aramızdan ayrılmazdan önce bize iki emanet bırakarak ayrılmıştır. Hastalıkta ölüm döşeğine düştüğünde ümmetine, çevresindeki arkadaşlara mirasını şu ifadelerle ifade etmiştir Peygamberimiz. Teraktu fikum emrayn. İza temessektum len tadillu. Kitaballah ve sünnete rasuli. Başka bir ifade de ve ehli beyti ifadesini kullanmıştır. Nedir bunun manası? Hazreti Peygamber diyor ki ben size iki şey bırakıyorum. Şimdi her insan dünyadan ayrılmazdan önce arkada bıraktıklarına, sevdiklerine, yakınlarına, akrabalarına, onun mirasına talip olan kişilere bir şeyler bırakarak ayrılır. Hazreti Peygamber de bu anlamda hani bugün bizim birçoğumuzun miras olarak bıraktığımız dünya malı gibi mal cinsinden şeyler değil, bize esasen hayatımıza yön verecek, bizi bu dünyada sıkıntılardan kurtalıp doğru bir yol üzere yürümemizin yol ve yöntemini verecek bir emanet bırakıyor. Ve bu emanetlerin başında da diyor ki Allah'ın kitabını bırakıyorum. Kur'an-ı Kerim bu anlamda Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı ilk emanet olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Mevlid Kandili geldiğinde bizim ilk hatırlayacağımız şey Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı bu ilk miras olarak karşımıza çıkmalı. Onun üzerine doğru yoğunlaşmalıyız. Yani bir Kur'an okumasına doğru, bir Kur'an anlamasına doğru, bir Kur'an yaşantısına doğru, Kur'an'ın bizden beklediği, istediği insan tip ve modeline doğru kendimizi şöyle bir çekidüzen vererek, eksiklerimizi görüp, kusurlarımızdan vazgeçerek Kur'an'ın çağırdığı insan tipine doğru bir yolculuğu biz bu vesileyle bir hatırlamamız lazım. Zira biz doğum günlerinde ne yapıyoruz? İşte kendimizin de doğum günlerini idrak ediyoruz. Farklı doğum zaman dilimlerini kutluyoruz. O bize neyi hatırlatıyor? İşte annemizin doğum gününü kutluyorsak annemizin doğum gününe dönük bir hediye alıyoruz ve onu sevindirme arzusunda oluyoruz. Kendi doğum günümüz kutlandığında istiyoruz ki insanlar bizi hatırlasın, bizim doğum günümüze dönük bir takım hediyelerle bizi mukabele etsin ve bizi böylece yad etsin ve farkındalık oluştursun istiyoruz. Ama Hazreti Peygamber şu anda aramızda değil, aramızdan ayrıldı, asırlar önce ayrıldı. Ama bize iki emanet bırakarak sarılmasını istediği ve asla onlara sarıldığımızda sapmayacağımız müjdesini verdiği o iki emanetle ayrıldı. Dolayısıyla bizim Hazreti Peygamber'in doğum yıl dönümünü hatırlamamız, Hazreti Peygamber'in bu iki emanetini hatırlamamız anlamına gelmeli ki biz Hazreti Peygamber'i bu anlamda gerçek manada yad edebilmiş olalım. O bakımdan Allah'ın kitabı bu anlamda bizim için önceliklidir. Bu vesileyle bugünlerde bol bol Kur'an-ı Kerim okumak, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri üzerinde tefekkür etmek, tezekkür etmek, Kur'an'ın mesajları üzerinde bizim hayatımızda neler var, neler yok, uyuyor muyuz, uymuyor muyuz, eksiklerimiz, kusurlarımız nedir? Bunları bir check etme adına bugünleri birer fırsat vesilesi olarak değerlendirmek lazım. İkincisi, Hazreti Peygamber diyor ki ve sünnete rasuli. Size ikinci bıraktığım emanet de nedir? Onun, Allah'ın peygamberinin sünnetidir. O sünnet dediğimiz şey nedir? Esasen Hazreti Peygamber'in sünnetini en yalın şekliyle Hazreti Peygamber'in eşlerinden olan Hazreti Hatice ve Ayşe validemiz bize tanımlar. Hazreti Peygamber'in ahlakı nedir? Davranışları nedir? Davranışların ölçüsü nedir? Şeklindeki bir suale verdiği cevapta siz Allah'ın kitabını okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dır şeklinde bize bir adres gösteriyor. Dolayısıyla aslında Hazreti Peygamber'in sünneti dediğimiz şey de Kur'an'daki ölçülerin hayata, davranışa dökülmüş hali olarak karşımıza çıkıyor. Yani siz Hazreti Peygamber'in davranışlarını örnek aldığınızda tabii olarak Kur'an'ın emirlerine uymuş bir Müslüman tipine ve modeline doğru yolculuk yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu gece yani Mevlid Kandili, Rebiül Evvel ayının 12. gecesi ki bizim Mevlidimizde, Mevlid-i Nebi'de bu anlamda 12. gece İsneyn gecesi diye Hazreti Peygamber'in doğumuna dönük böyle bir vurgu da vardır. O vesileyle mesela Mehmet Akif de bu geceyi tanımlarken der ki 14 asıl evvel yine böyle bir geceydi der. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Kum diye tabir ettiği Mekke Yarımadası'ndaki çölü ifade ediyor. Yani ağacın olmadığı, dağların olduğu, kumun olduğu, toprağın olduğu bir coğrafyada bir öksüz çıkıverdi diyor. Niye öksüz diyor? Çünkü Hazreti Peygamber dünyaya gelmeden önce babası zaten bu dünyadan ayrılmış bir insandı. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Aslında yani insanlığı kurtaracak bir kurtarıcı geldi ama gözler o anda bu hissi ortaya koymadı. Lakin diyor kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Yani bekledikleri geldi ama insanlar bunu fark edemediler. Zaten Hazreti Peygamber'in Mekke'de bulunduğu 12 yıl süreci içerisinde şunu biliyoruz ki Mekke'de Hazreti Peygamber bir yaşama ve kendine inananlara da rahat bir imkan sunma fırsatını yakalayamadı. Bunu yakalayamadığı içindir ki Mekke'den Medine'ye hicret etmek durumunda kaldı. Hem kendisi hem de kendisine iman eden ilk nesil Müslümanlarla beraber. Dolayısıyla bu bekleşmenin karşılık bulmadığını biz Mekke'de görüyoruz. Ama Medine süreci başlayınca işte o zaman işin Hazreti Peygamber'e bir sahip çıkma, Hazreti Peygamber'in davetinin arkasında durma ve bu dini omuzlama ve göğüsleme, bu dini yaşanır kılma adına bir ensar neslinin ve muhacir neslinin el ele vererek bu işin ilk temelini attıklarını hepimiz biliyoruz. İşte biz de bugün bu çağın Müslümanlar olarak adeta o ilk çağda, o ilk dönemde Hazreti Peygamber'in ilk dünyaya geldiği zaman sonrası davetinin başlamasıyla beraber yaşadığı sıkıntıları, problemleri aslında dini hayata geçirme anlamında bugün belki bizler de yaşıyoruz. Çevremize baktığımızda ciddi sıkıntılar var. O günün yaşanan problemlerinin hemen hemen aynısı bu çağın insanı içerisinde var. Televizyonları açtığımızda karşılaştığımız sayısız sıkıntılar var, savaşlar var, bombalamalar var. İnsanların mağdur edilmeleri var. Dünyada birçok sıkıntılara şahit oluyoruz ki adeta Hazreti Peygamber'in doğumuna, dünyaya gelmesine aracılık eden şartlar bugün de sanki aynen yaşıyor gibi. Ama bugün bizim elimizin altında ne var? Bizim bugün elimizin altında Hazreti Peygamber'in biraz önce ifade ettiğimiz o iki temel mirası var. İşte o iki temel mirastan Allah'ın kitabı ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden biz bugün hayatımıza neyi taşıyabilirsek, tıpkı o günün Müslümanlarının problemlerin üstesinden geldiği gibi biz de bugün hem ferdi sıkıntılarımızın hem de toplumsal sıkıntılarımızın üstesinden gelme imkanını elde edeceğiz. Bu yönüyle bizim Hazreti Peygamber dediğimizde ilk hatırlayacağımız şey ona uyma olur ki Allah'ı seviyorsanız bana uyun der ayet-i kerimeyle. İkincisi itaat edeceğiz. İtaat nedir? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok kavramda Allah'a itaatin Hazreti Peygamber'e itaatle beraber zikredildiğini görürüz. Yani men yuti'ir resule fakat eta'allah ki bir ayet-i kerimeyle paylaşacak olursak kim peygambere itaat ederse, yani itaat nasıl olacak? Bugünün Müslüman açısından biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Peygamber'in yap dediklerini yapmak, yapma demediklerinden de uzak kalmak şeklinde olacak. Yoksa başka türlü bizden çok asırlar öncesinde bu dünyayı dan ayrılmış, aramızdan ayrılmış bizim iman vesilesiyle bir irtibatımız, sevgi vesilesiyle bir irtibatımız, davranış vesilesiyle bir örnek alma noktasındaki bir irtibatımız olan insanla bizim itaat ilişkimiz onun gibi yapmak, onun gibi davranmak, onun gibi beşeri münasebet kurmaktan geçtiğini unutmamak gerekiyor. Başka Hazreti Peygamber'in sünnetini ayakta tutacağız. Yani sünnet dediğimiz şey nedir? Yani Kur'an'ın emirlerini hayata geçirilen ölçülerdir demiştik sünnet. Hı hı. Ama bir Kur'an var, Kur'an'ın içindeki emirler var. Bir de müstakillen Kur'an'da yer almayıp da Hazreti Peygamber'in normal hayatındaki sergilediği beşeri ilişkiler var, sosyal ilişkiler var. Tabii onların da temelini Kur'an'dan alıyor ama Hazreti Peygamber orada bir modelleme yapıyor, bir ölçü, bir şekil koyuyor. Yani bir yol ve yöntem ortaya koymuş oluyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini getirip bir ayeti meal olarak paylaşmış olsak o mealden sizin anladığınız bazen farklı çıkıyor, benim anladığım farklı çıkıyor, bir başkasının anladığı farklı çıkıyor. İşte bu farklılıklar zaman zaman farklı amellere, farklı davranışlara, farklı parçalanmış algı ve anlayışlara kapı açıyor. Oysa ki burada o ayetle ilgili Hazreti Peygamber'in modellediği bir davranış var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın deniyor mesela. namaz kılın emrini bizim anlayabilmemiz, algılayabilmemiz için Hazreti Peygamber'in nasıl namaz kıldığına bakmamız gerekiyor. Oruç tutun diyor. Orucu hakikaten nasıl bir ibadet halinde okuyabilmemiz için Hazreti Peygamber'in orucu nasıl tuttuğunu görmemiz
yani
gerekiyor.
Yani Kur'an'da geçmiyor değil mi tarif?
Onunla, tabii detay tarifleri Kur'an'da yer almıyor. Evet. Dolayısıyla o detay tariflerini biz Hazreti Peygamber'de görüyoruz. İnsanlarla iyi ilişki kurun diyor mesela. İnsanlarla iyi geçinin diyor. Bu iyi geçinmenin sınırlarını, ölçülerini, nereye kadar olacak, nerede bir ölçü ve sınır konacak. Biz bunların modellemesini yine Hazreti Peygamber'den alıyoruz. Yani Kur'an kümülatif olarak bir takım evrensel temel kurallar getiriyor. Adaletli davranın diyor. Hak hukuka riayet edin diyor. Birbirinizi sevin diyor. İnsanların hürriyetine saygı gösterin diyor. Kur'an-ı Kerim bu anlamda genel kuralları dikkatimizi çekiyor. Bu genel kuralların alt sınırlarda, alt başlıklarda nasıl icra edileceği ve hayata yansıtılacağı biz Hazreti Peygamber'in sünnetinde görüyoruz.
Hocam günümüzde de yalnız şöyle bir şey var. Hadisleri göz ardı eden, sadece işte rehberimiz Kur'an diyen insanlar var. Hı hı. Yani çok büyük bir eksiklik içindeler o halde onlar değil mi?
Şimdi şöyle, elbette Kur'an-ı Kerim bizim aklımıza hitap ediyor. Evet. Bizim idrakimize hitap ediyor. Bizi düşünmeye davet ediyor. Bizi akletmeye, tedebbür etmeye, tefekkür etmeye, tezekkür etmeye davet ediyor. El cevap bunların hepsi doğru. Müstakillen bir Müslümanı muhatap alıyor Kur'an-ı Kerim. Her bir aklı müstakillen kendisinin muhatabı kabul edip ona hitap ediyor. Ama öbür taraftan da şunu yapıyor. Biraz önce paylaştığımız ayetlerde olduğu gibi bu kitabın bizim içimizden bizim gibi yiyen, içen, oturan, kalkan, sevinen, üzülen, doğan, ölen tıpkı bizim gibi içimizden seçilmiş bir peygamberi de Kur'an bize bir model olarak takdim ediyor. Ona uymayı Allah'a uymak olarak tanımlıyor. Onu sevmeyi Allah'ı sevmek olarak tanımlıyor. Onu örnek alma anlamında bizim önümüze bir model, bir numune olarak önümüze koyuyor. Dolayısıyla bu bütünlük içerisinde Hazreti Peygamber'i okuduğumuzda ya da Kur'an okuduğumuzda bir taraftan el cevap Kur'an bizi müstakillen muhatap alıp aklımıza, itrakimize bir çağrı yapıyor. Doğruyu görmemiz, İyi ile kötü arasındakini fark etmemiz, tevhidle şirk arasındaki farkı görebilmemiz adına, kainatı yaratan Allah'ın kainattaki pozisyonunu fark edebilmemiz adına bir çağrı yapıyor, aklımıza hitap ediyor. Ama öbür taraftan da bu çağrının içini doldururken adres olarak Hazreti Peygamber'e işaret ediyor. O yüzden Hazreti Peygamber'i dışlayarak yalın Kur'an üzerinden yürüme, İş amel dünyasına, muamelet dünyasına doğru seyretmeye başladığında orada sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Orada birisi Kur'an'daki namaz ifadesini dua etmek olarak, dua olarak tanımlıyor. İşi sadece dua sınırları içerisinde bırakıyor. Oysa ki Hazreti Peygamber'e baktığımızda namazın müstakillen bir şekil, bir davranış türüne doğru seyrettiğini görüyoruz. İşte biraz önce de ifade ettiğimiz gibi oruç dediğiniz şeyden ne anlayacaksınız? Hazreti Peygamber'e bakmadan hangi sınırlar içerisinde oruç tutacaksınız bunu göremezsiniz. Yardım edin deniyor Kur'an-ı Kerim. Zekat verin diyor. Sadakadan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Hayırdan, hasenattan bahsediyor. İnfaktan bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Bunları birbirinden nasıl ayıracağız? Hangi sınırlar içerisinde ayıracağız? Ne zaman verdiğimizde bu zekat olacak? Ne zaman verdiğimizde bunun adı sadaka olacak? Ne zaman verdiğimizde, nasıl verdiğimizde bunun adı infak olacak? Biz bu sınırları Hazreti Peygamber'in davranışlarından alıyoruz. İşte burada Hazreti Peygamber'e müracaat etmeden yalın Kur'an'ı davet edelim diyenler aslında burada şunu yapıyorlar. Hazreti Peygamber'in ayetlerle belirlenmiş olan o rolünü onun üzerinden alma gayret ve çabası içerisine giriyorlar. Bu FETÖ'nün de mesela bir dönem uyguladığı şeylerden birisidir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bizi Müslüman yapan temel kavramımızdır. Allah bir, Hazreti Muhammed Mustafa onun kulu ve elçisidir ölçeğindeki yegane o anahtar kavramımızdaki Muhammedur Resulullah kısmını dışlayıcı bir tavır ve davranış içerisine girdiler. Bunun için yaptılar? İşte Hristiyanlarla, Yahudilerle, diğer din mensuplarıyla bir diyalog, güya bir iletişim içine geçelim mantığı üzerinden okudular ve yürüttüler. Oysa ki bu ümmeti Muhammed'i, Müslüman toplumunu, Müslüman kimliğini yok etme adına atılmış ciddi adımlardan birisi olarak karşımıza çıktı. Şunu biliyoruz ki bugünün dünyasında biz diğer din mensuplarıyla aslında probleme, inanç anlamında bir problemimiz yok. Biz Hazreti İsa'yı da kabul ediyoruz, Hazreti Musa'yı da kabul ediyoruz. Yani Yahudilik bazında baktığınızda da onların kabul ettiği hiçbir peygamberle bizim problemimiz yok. Hı hı. Hristiyanlık bazında baktığınızda Hazreti İsa dahil geçmiş bütün peygamberleri biz kendi peygamberimiz gibi kabul eder ve severiz. Sadece biz bir fark ortaya koyarız. Son peygamber olarak Hazreti Muhammed Mustafa gelmiştir deriz. İlavesiyle, fazlasıyla onların karşısına çıkarız. Onların kendini tamamını kabul ederek. Problem nerededir? Onlar bizimkini kabul etmemektedir. Dolayısıyla burada bir Müslümanın Hazreti Peygamberle beraber İslamiyetini, Müslümanlığını okuması olmazsa olmaz ölçülerden birisi olarak karşımıza çıkar. O yüzden Mevlid-i Nebi bize ne dedik? Hazreti Peygamber'e uymayı hatırlatır. Mevlid-i Nebi bize Hazreti Peygamber'e itaat etmeyi hatırlatır. Mevlid-i Nebi bize Hazreti Peygamber'in sünnetini hatırlatır. Yani onun davranışlarının bizim için vazgeçilmez birer ölçüler olarak karşımıza çıktığını hatırlatır. Mevlid-i Nebi bize Hazreti Peygamber'in ehli beytini sevmeyi hatırlatır. Çünkü hani size iki emanet bırakıyorum. Bu emanetlerden birisi Allah'ın kitabı, birisi peygamberin sünnetidir rivayetinde, bir başka rivayette size ehli beytimi bırakıyorum da demiştir peygamberimiz. Yani Hazreti Peygamber'in ehli beyti de, ki ehli beytin içine ne girer? Hazreti Peygamber'in eşleri girer, çocukları girer ve çok özelde Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma validemiz ve onlardan dünyaya gelen Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimiz de bu anlamda Hazreti Peygamber'in bize bıraktığı, yani peygamber ailesi özel bir emanet olarak karşımıza çıkar. Bugün onların hiçbirisiyle bizim karşılaşma imkanımız yok. Onlara sevgi boyutunda, onlara kabul boyutunda, onlara hürmet boyutunda ortaya koyacağımız davranışlar bizim Hazreti Peygamber'in ehli beytine sahip çıktığımız anlamına gelecektir. Başka, Hazreti Peygamber'in ashabına saygı. Bugünün dünyasında Hazreti Peygamber'in sahabelerine çok farklı kabullerde, çok farklı inançlarda, çok farklı iletişime geçen gruplar olduğunu biliyoruz. Bazıları Hazreti Peygamber'in ashabı ile ilgili ileri geri farklı söz ve söylemler içerisinde olduğuna zaman zaman şahitlik ederiz. İşte böyle bir ortamda Hazreti Peygamber ashabına da, niye ashabını Hazreti Peygamber bizim için önceliyor ve sevmemizi istiyor şunun için. Çünkü bu ilk nesil şu anda bizim Müslümanlık olarak elimizdeki kitabımız başta olmak üzere bizim Müslümanlığımızı belirleyen o ölçülerin bize intikal etmesinde aracılık eden, külfeti çeken, yükü kaldıran, yeri geldiğinde canlarından, yeri geldiğinde mallarından ve vatanlarından feragat eden insanlardır. Böyle çok kolay değildir. İki gün üst üste sofrasında çorba pişmeyen insanların vatanını terk edip bir başka yere gidip ne olduğunu bilmeyecekleri bir ortama hicret edilebilmesi o kadar kolay bir şey değildir. Bu bir vefadır aynı zamanda. Yani biz annemizi babamızı niye severiz? Sevmeliyiz. Çünkü anne babalarımız bizim bu dünyada bu hayata gelmemizde aracılık etmişlerdir. Kardeşlerimizi niye sevmeliyiz? Aynı karından, aynı yerden beslenmişizdir. Aynı yerin unsurlarıyızdır. Bu anlamda sahabeler de bize inanç anlamında o ana kaynakla bizi buluşturan ikinci Hazreti Peygamber'den sonraki temel nesildir. Bu anlamda Hazreti Peygamber sahabelerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti bulursunuz der. Başka Hazreti Peygamber'i bol bol salavat getiririz. Bu vesileyle bunu hatırlamak lazım. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed deriz. Ve bu bize Hazreti Peygamber cimriyi tanımlarken en cimri kişinin yanında adım anıldığı halde bana salatü selam getirmeyen der. Burada bir vefa hatırlatması yapar aslında. Hazreti Peygamber baştan beri konuştuğumuz çerçeve içerisinde baktığımızda aslında bizim herhangi bir akrabalık ilişkimiz olmayan ama aynı zamanda her şeyimiz olan birisidir. İnanç hayatımızda şu dünyada bizi insan olarak yaşatacak temel ölçüleri aldığımız bir şahsiyettir. Bu anlamda Hazreti Peygamber'e salatü selam getiririz. Hazreti Peygamber'i severiz, sevmemiz gerekir. Bu imanımızın bir gereğidir, parçasıdır. Hazreti Peygamber'in aynı zamanda şefaatini de umarız. Bize yardım edeceği, ona ümmet olmuş olmamızdan mütevellit Hazreti Peygamber'in şefaati de bir Müslüman açısından beklenmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkar. Mevlid Kandili işte bu bütünsellik içerisinde bize bir peygamber hatırlatması yapar sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hatırlatma içerisinde Mevlid Kandili'ni idrak eder. Bu çerçevede bir Mevlid Kandili idrak edersek eminim payımıza düşeni en iyi şekilde almış oluruz diye düşünüyoruz.
Peki çok teşekkür ediyoruz Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den. Değerli dinleyiciler, programın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.